Milliyetçiliğe karşı olmak ihanettir. Milliyetçilikten taviz verilmez. İnsanlığın hayatında savaş, araç ve gereçleri de devamlı olarak gelişme halindedir. Kılıç, ok, tüfek, top, tank, uçak, atom silahları gibi. Bugün milletler birbirleriyle adına sessiz harp diyebileceğimiz bir kültür savaşı içindedirler. Kültür savaşı ideolojik harpten daha şumullüdür. Bir millet başka bir milleti veya milletleri kendi kültürü içinde eritmeye gayret eder. Savaşta ok, kılıç, mermi için insanın en hassas noktası kalbi ve beynidir. Kültür savaşı da aynı noktaları hedef alır. Bunun için bir milletin hayatında kültür davası, alfabeyi okuma ve ezberleme davası değildir. Kafayı, kalbi ve bedeni geliştirme ve yetiştirme davasıdır. Dalından kopan bir yaprağın kaderini rüzgar tayin eder. O artık herhangi bir istikametten esen rüzgarın esiridir. Unutulmamalıdır ki, her kim bir kavime benzemeye çalışırsa, o kavimin efradından sayılır. Kültür savaşına karşı en etkili silah, milliyetçiliktir. Kişinin kendi öz değerlerini, öz varlığını koruması ve geliştirmesi, moral bir güç ve milli şuurla mümkündür. Milliyetçilik, sosyal ve ekonomik hamlelerde de fikri, ruhi, fiziki gücüne dayanmayan hiçbir hamle başarıya ulaşamaz. Bütün bunlar dikkate alınarak milletin her ferdi moral değerlerle ve milli şuurla teçhiz edilmelidir. Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır şartları dikkate alarak ifade etmek ve hatırlatmak isterim ki, gerçek değer ve anlamdaki milliyetçilik hareketlerinin karşısına çıkmak, kale kapısını düşmana açmak demek olur. Çünkü her hücre tümün hayatında harç ve mimardır. Hücrelerin tümün varlığını terk etmesi halinde, hücrelerin bütününde hayat ortadan kalkar. Milliyetçi hareketin temel felsefesi, insan sevgisidir. İnsan haysiyetine, hürriyetine dayanmayan sistemlere inanmıyoruz. İnsan sevgisi ve hürriyeti insana değer vermekle mümkündür. İnsan, kültürel, sosyal, iktisadi, siyasi ve moral değerlerinin meydana getirdiği bir bütündür. İnandığımız dünya görüşü, insanı bütün değerleriyle, bütün yönleriyle ele alır. Onu bir bütün olarak geliştirmek, kalkındırmak ister. İnsanı sevebilmek, insanı hür yapabilmek, onu her türlü tutsaklıktan kurtarıp, kendi kendine hakim yapabilmekle mümkündür. İnsanın tutsaklıktan kurtulup, kendi kaderine hakim olabilmesi, hürriyete kavuşması demektir. Tarih ve siyasi tecrübeler bize göstermiştir ki, mülkiyet insanın teşebbüs gücünün artmasına imkan vermiş, şahsiyetini geliştirebilmesinde en büyük unsur olmuştur. Ancak mülkiyetin başkalarını sömürme, ezme aracı olarak kullanılmasına da karşı bulunmaktayız. Mülk üzerindeki dengenin sağlanması için devletçe her türlü tedbirin alınmasını gerekli görmekteyiz. Gerçek milliyetçilik, milleti meydana getiren her insanı hiçbir ayrım yapmaksızın aynı derecede sevmektir. İnandığımız milliyetçilik anlayışı, bu milleti meydana getiren insanlar arasında her türlü ayrımı kesinlikle reddeder. Milliyetçilik bölücü değil, birleştirici, ayrıcı değil, toplayıcıdır. Bu milleti meydana getiren her fert, aynı soyun, aynı kültür ve tarihin birer üyesidir ve hepsi aynı müşterek kaderle yoğrulmuşlardır. Bizim dünya görüşümüzde bir ferdin diğerinden üstün tutulması yoktur. Her türlü ayrıcı, bölücü sistemlere şiddetle karşıyız. Millet canlı bir organizma ve yaşayan bir varlıktır. Bu organ ve varlıkta her ferdin belirli bir yeri ve bir görevi vardır. Her fert bu organizmanın bir uzvu, bir hücresidir. Normal düşünen bir insan beyni, vücudu meydana getiren uzvu ve hücrelerden bir kısmını diğerlerinden üstün tutamayacağı gibi feda da edemez. Zira böyle bir halde iyi bilir ki vücut ya eksik kalır görevlerini yapamaz, yahut da tamamen sona erer, hayatiyetini kaybeder. İşte aynen bunun gibi iyi bir sistem, iyi bir devlet yönetimi de milleti meydana getiren sosyal sınıf ve fertlerden birini diğerine feda edemez. Bir sınıf veya ferdi, diğer sınıf veya ferde üstün tutamaz. Bir sosyal sınıfı veya ferdi, diğer sosyal sınıf veya fertlere tercih eden sistemler, sınıfçı sistemlerdir. Milliyetçilik, her türlü sınıfçı sistemlere karşıdır. Sınıfçı sistemler, bir sınıfın diğer sınıfı ezmesini, sömürmesini öngörür. Sınıfçı sistemler sınıf diktatörlüğünü doğurur. Bizim savunduğumuz 9 ışık sistemi Türk milletini sınıflara bölmeden onu kutsal bir bütün olarak ele alır. Sınıfçı sistemlerin birincisi Marksizm'dir. Türk milletinin en büyük düşmanı olan Marksizm, nazariyatta işçi sınıfını esas alır. Ancak tatbikatta devlet yönetiminde işçi sınıfının yeri yoktur. Bütün yetkiler işçi sınıfının öncüsü adı verilen Komünist Partisi'nde toplanmıştır. Devlet yönetimi ve toplum düzeninin bütün kurumları Komünist Parti'nin inhisarına bırakılmıştır. Komünist nazariyeye göre işçi sınıfı küçük bir çocuğa benzer. Nasıl ki çocuk kendi gerçek menfaatlerini göremez ve onları koruyamaz, bir veli veya vasiye ihtiyaç duyarsa, işçi sınıfının da gerçek menfaatlerini korumak için bir veli veya vasiye, yani bir mümessile ihtiyacı vardır. İşte bu mümessil Komünist Partisi'dir. Bu sistemde Komünist Partisi'nin yaptığı her şey işçi lehine sayılır. İşçi, gerçek menfaatlerini takdir edecek durumda olmadığı, tıpkı küçük bir çocuk gibi gerekli fikri ve akli yeteneklere sahip bulunmadığı için bir itiraz hakkı yoktur. İşçi sınıfı devleti olduğunu söyleyen Marksist devlet yapısının işçi sınıfına verdiği değer işte bundan ibarettir. Böyle bir fikirden hareket eden Marksizm sonunda işçi sınıfı yönetimini değil, Komünist Partisi yönetimi ve diktatoryasını kurmuştur. Şunu belirtmek gerekir ki, Marksist devlet düzeninde parti ile devlet bütünleşmiş, kaynaşmıştır. Komünist Partisi devletin bütün müesseselerine hakim olmuştur. Büyük devlet memurları, yüksek rütbeli subaylar, hakim ve polis şefleri Komünist Parti'nin üyesidir. Marksizm özel mülkiyeti devletleştirmiştir. Ülkede her şeyin sahibi tek bir patron belirmiştir. Bu patron komünist devlettir. Ancak devlet mücerret bir kavramdır. Devlet çarkının işleyebilmesi için organlara, insanlara ihtiyaç vardır. Marksist devlet düzeninde bu çarkı işleten insanlar sadece Komünist Partisi üyesidir. Komünist Partisi'ne üye olmayan devlet mekanizmasında görev alamaz. Mülkiyet devletin hakimiyetinde bulunduğuna, devlet de Komünist Partisi üyelerinin elinde olduğuna göre Marksist devlette üretim araçlarının sahibi Komünist Partisi üyeleri olmuştur. Unutmamak gerekir ki mülkiyet insana bir şey üzerinde faydalanma ve kontrol hakkı verir. Komünist sistem faydalanma ve kontrol hakkını fertlerden almış, devlete ve dolayısıyla Komünist Partisi üyelerine vermiştir. Böylece komünizm tarihte ilk defa olarak mutlak bir tekelci bir mülkiyet türü olan parti mülkiyetini veya bürokratik mülkiyeti yaratmıştır. Komünistler mülkiyeti hırsızlık mahsulü, sınıflara meydan veren bir sömürü aracı olarak vasıflandırdıkları halde bundan vazgeçmemişler, bilakis devletleştirdikleri mülkiyeti Komünist Partisi'nin kontrolüne vermekle yeni bir sınıf yaratmışlardır. Tarihin en sömürücü, tekelci ve mutlak sınıfı olan bu yeni sınıf, kapitalist toplumlarda bile rastlanmayan bir devlet ve parti burjuvazisi doğurmuştur. Böylece sınıfsız bir toplum kurmak isteyen komünizm, tarihin en mutlak sınıf diktatoryasını kurmuştur. Komünist Partisi üyesi, bir avuç mutlu azınlık dışındaki herkes mülkiyet hakkından mahrum olduğu için hürriyetten de mahrum edilmiştir. Komünist rejim, insanların ellerinden mülkiyeti alırken şeref ve hürriyetini de almış, milyonlarca insanı esarete mahkum etmiştir. Sınıfçı sistemlerin ikincisi kapitalizmdir. Kapitalizm, milli toplum içinde sadece kapitalistleri, yani patronları koruyan bir sistemdir. Kapitalist sistem, mahiyeti ve işleyişi itibariyle ekonomik hayatı kapitalistin tekeline bıraktığı için bu sistemde zengin daha zengin, fakir daha fakir olur. Kapitalizmde ekonomik faaliyet birkaç patronun emrindedir. Bu sistemde sanayiye, iç ve dış ticarete, bankalara ve madenlere sadece patronlar sahip olur. Üretim araçlarının mülkiyeti bir avuç patronun elindedir. Devletin, milletin aldığı vergiler, fertlerin tasarrufları sonucu kara gün için bankalara yatırdıkları paralar patronların cebine girer. Kapitalizm bir dünya görüşüdür. Her dünya görüşü gibi kapitalizmin de iktisadi yönü yanında siyasi ve hukuki yönleri vardır. Kapitalizmin siyasi yönü liberal demokrasi, hukuki yönü de liberal hukuk adını alır. Liberal demokrasinin siyasi kurumları, özellikle meclis, hükümet ve idare, kapitalist sınıfa hizmet eder. Liberal demokrasilerde devlet yönetimine yalnız patronlar ve onların bürokrasi sınıfı katılır. Parlamento, patronları koruyan kanunlar çıkarır, hükümet ise bu kanunları titiz bir şekilde tatbik eder. Devlet çarkı kapitalistlerin yararına işler. Fakat patronlar ve onlara hizmet eden bürokratlar daima demokrasi ve hürriyetten bahsederler. Liberal demokrasi ve hürriyet sahte bir demokrasi ve hürriyettir. Liberal sistemde demokrasi ve hürriyet sadece kapitalistlere tanınmış bir demokrasi ve hürriyettir. Milletin çok büyük bir kısmı, patronlar dışında kalan kısmı için demokrasi ve hürriyet bir diktatörlük ve esaretten başka bir şey değildir. Yalnız kapitalist sınıfı efendi, buna karşılık Türk milletinin çok büyük bir kısmını köle yapan kapitalizme inanmıyoruz. Bu sistemde dünkü derebeylerinin şatosu bugün büyük şehirlerin merkezine taşınmıştır. Dokuz ışıkçı görüşte devlet ne derebeylerinin şatosunda bekçi ne de köşe başında bir bakkaldır. Dokuz ışık doktrini patronlar düzeni olan kapitalist diktatörlüğe karşıdır. Görülüyor ki yıllardan beri ülkemizi kalkındırma modeli olarak savunulan kapitalist ve Marksist sistemler sınıfçı ve diktatöryel sistemlerdir. Her iki sistemde de millet bütünlüğünü kapitalist veya bürokratik sınıflara bölünmüş bir avuç insan dışında halkın çok büyük bir çoğunluğu bu sınıfların esaret ve sömürüsü altına alınmıştır. Kapitalist ve Marksist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi mülkiyet sahibi olamamasıdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi hürriyetin tek garantisi mülkiyettir. Bu sebeple bizim savunduğumuz dokuz ışıkçı sistemin hedefi Türk milletinin her ferdini mülk sahibi yapmaktır. Biraz önce belirtildiği gibi kapitalist ve Marksist sistemlerin mahiyet icabı bu sistemlerde milletimizin her ferdinin mülk sahibi olması mümkün değildir. Halbuki dokuz ışıkçı sistem Türk milletinin bütününü esas aldığı için bu sistemde her yurttaşımız mülk sahibi olabilecektir. Her ferdin mülk sahibi olabilmesi üretim araçlarının inşasına dolayısıyla sermaye birikimine katılmasıyla mümkündür. Sermaye birikiminin ilk şartı tasarruftur. Kapitalist ve Marksist ülkelerde bu tasarruf millete yaptırıldığı halde meydana gelen üretim araçlarının mülkiyeti, sistem icabı birkaç patrona veya Komünist Partisi bürokrasisine verilmektedir. Dokuz ışıkçı sistemde ise üretim araçlarının mülkiyeti tasarrufu yapana verilecektir. Bu suretle her türlü hırsızlık ve sömürü önlenecek, Türk'ün Türk'ü soymasına müsaade edilmeyeceği gibi Türk olmayanların da soygunlarına asla müsaade edilmeyecektir. Herkes alın terine, emeğinin ürününe sahip olacaktır. Böylece çok kısa bir zamanda milli kaynaklarımıza dayalı milli bir kalkınma sağlanacaktır. Herkes milli gelirden gerçek payını alabileceği için milli sosyal adalet de sağlanacaktır. Milli kalkınmamızı gerçekleştirebilmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk milletini yeniden teşkilatlandırmak zorundayız. Bu kuruluşta ferdin toplum içinde işgal ettiği sosyoekonomik yer esas alınacaktır. Türk milleti sosyoekonomik yönden 6 sosyal dilime ayrılır. Bunlar işçi, köylü, esnaf, memur, serbest meslek sahipleri ve işveren dilimidir. Bu dilimler içinde Türk milleti yeniden teşkilatlandırılacaktır. Her dilim içinde ekonomik kalkınmamızın temelini teşkil edecek bir tasarruf ve yatırım sandığı kurulacaktır. İşçimiz, köylümüz, esnafımız, memurumuz ve diğer yurttaşlarımızın mensubu bulunduğu sandıkta yaptıkları zorunlu tasarruflar, makine yapan makine, fabrika yapan fabrikalara yatırılacaktır. Bu makine ve fabrikalarla ülkemiz çağın gereklerine uygun, ileri ve bağımsız bir sanayi ülkesi olacaktır. Kurulan fabrikalara işçimiz, köylümüz, esnafımız, memurumuz, serbest çalışanlarımız ortak olacaklar, bunların gelirlerini paylaşacaklardır. Böylece üretim araçlarımızın ortağı ve sahibi olan her Türk ferdi mutlu ve hür olacak, tepesinde ne kapitalist ne de komünist patronun yumruğunu görmeyecektir.